Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarımız, Mü'minun suresinin 12. ayetine bugün başlayacağız inşallah. Rabbimizden niyazımız, kalbimizin bütün anlama, idrak kapılarını açmasıdır. Kalplerimiz tertemiz bir şekilde Rabbimizin kelamına yaklaşabilirse, bu da onun lütfuyla olacaktır. Kelamullah'a, onun zevkine, lezzetine doyamayacağımız aşikardır. Bu sebeple Rabbimizden niyazımız, kalbimizi, idrakimizi, anlayış kapasitemizi hem geliştirmesi hem de arı duru kılmasıdır. Rabbimiz şöyle buyuruyor 12. ayette Mü'minun suresi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Evet, Mü'minun suresi 12 ila 14. ayetler arası. Burada İnsanın yaratılış devrelerine, evrelerine dikkat çekilir ve buyurulur ki, andolsun gerçek şu ki biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Topraktan, o çamur haline gelmiş topraktan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu bir nutfe halinde son derece sağlam ve emniyetli bir karargaha yerleştirdik. Sonra o nutfeyi, yani o döllenmiş yumurtayı bir alaka, yani rahimde asılıp beslenen embriyo olarak yarattık. O alakayı bir mudga, yani şekilsiz et görünümünde olarak bir şekil verip o şekilde bir devre yarattık. Bu mudgayı bir takım kemikler halinde yarattık. Sonra bu kemiklere bir de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışla insan olarak meydana getirdik. İşte yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Evet, Yüce Rabbimiz burada insanoğlunun doğum anına kadar olan sürece dikkat çekiyor. Bu 12. 13. ve 14. ayette. Ve buyuruyor ki biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sülaleten min tîn ifadesi, sülale kelimesi ve tîn kelimesi. Tîn kelimesi çamur anlamını veriyor müfessirlerimiz. Yani bir şekil verilebilecek bir hamur şeklinde adeta ve onun içinden süzülmüş bir nesne, ona sülale ismini veriyor. Bu esasen Arapçada bir şeyin özü, hulasası, bir başka şeyden çıkarılmış öz ve bir şeyin en iyi parçası manalarını ifade ediyor. Bu ayetin devamındaki ayetleri dikkate aldığımız takdirde buradaki çamurdan bir özün, yani embriyonun oluşmasında birinci derecede etkin rolü olan nutfeyi oluşturan madde olduğu anlaşılıyor. Yani şöyle söyleyelim. Evet, Adem Aleyhisselam nasıl topraktan yaratılmıştır? Aslında Ademoğlunun zürriyeti de yine topraktan yaratılıyor. Nasıl yaratılıyoruz? Her birimiz yerden çıkanlardan besleniyoruz. Bazen tahıl cinsinden bitkiler, İşte buğdaydır, arpadır, neyse yulaftır. Bu tarz bazen meyve cinsinden değişik şekillerde yine yerden çıkan çoğunlukla aslı gökten inen olsa da o sudan efendim her biri insanın bedenine giriyor. Ve o beden içerisinde insanda insan tohumu diyebileceğimiz bir efendim sıvı oluşuyor. İşte ona biz topraktan süzülmüş sülale diyebiliriz. Nitekim bu ayet-i kerimede o diyor çamurdan adeta onun içinden çıkmış bir özden yarattık. Bu anlamda bütün insan, insanoğlu, insan cinsi yine topraktan yaratılmış oluyoruz. Rabbimiz buna dikkat çekiyor. Nuh suresi ayet 17 ile 18'de şöyle buyuruyor. Allah sizi de yerden bitki bitirircesine bitirip büyüttü. Sonra sizi tekrar toprağa döndürecek ve yeniden dirilip tekrar oradan çıkaracaktır. Yani nasıl bitkiler bir şekilde onlar da belli bir süzülmeyle toprağın içerisindeki özden beslene beslene bir bitki haline geliyor. Canlılar bu şekilde, insanoğlu da bu şekilde. Hepimizin mayasında o toprak özü var. Sülaleten min tîn var. Biz diyor oradan yarattık. Sonra Rabbimiz buyuruyor ki ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ. Sonra onu, o özü yani çamurdan adeta süzülüp çıkarılan o özü bir nutfe halinde, bir tohum halinde çok son derece emniyetli bir yere yerleştirdik. Anne rahmine yerleştirdik demiş oluyor Rabbimiz burada. Orası son derece emniyetli, son derece efendim korunaklı bir yer. Korunaklı bir yer. Buraya kararın mekiğin deniyor. Hiçbir dış ve iç etkiye maruz kalmadan o anne ve babanın efendim hücrelerinin bir araya gelmesiyle, nutfelerinin bir araya gelmesiyle bir döllenmiş yumurta ortaya çıkıyor. Ve orada yetiştirilip büyütülebilecek güvenilir bir ortama yerleştirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Bugün insan anatomisiyle ilgilenen bilim dalı da rahmin dıştan gelebilecek tehlikelere maruz kalmaktan korunması kolay olan bir boşluğa yerleştirildiğini, sağlam yapılı kaslarla bu boşluğa tutturulmakla gebelik süresince normal hacminin 3000 katı fazla büyümeye imkan vermekte olduğunu ve annenin aldığı vücuda zararlı maddelerin pek çoğundan cenini koruyabildiğini söylemektedir. Yani bugünkü çağdaş ilim insanlarının izahlarında da o karar-ı mekin diye Kur'an-ı Azimüşşan'ın beyan ettiği o sapasağlam bir yer, güvenilir bir yer adeta oranın mahiyetiyle ilgili bugünkü bilim de bu şekilde bilgi veriyor. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُدْفَةً ف۪ي غَرَارٍ مَك۪ينَ. Bunu izah etmiş olduk. ثُمَّ خَلَقْنَا النُدْفَةَ. Sonra diyor biz bu nutfeyi alakaten, alaka halinde yarattık. Alaka demek efendim, bir şeye tutunan anlamında, o rahmin duvarına tutunan bir nesne haline getirdik demek. O alaka eskiden tercümelerimizde işte pıhtılaşmış kan parçası gibi ifade edilirdi. Bunun bu şekilde ifadesinin yanlış olduğuna alimlerimiz karar verdiler. Çünkü dediler pıhtılaşmış kanda ölü hücreler var. Bu o şekilde değil. Tamamen son derece canlı, diri hücrelerin o bir takım belki mikroskopla görülebilen bir şekilde rahmin duvarına tutunmasına alaka diyoruz. O nutfeden sonra ikinci merhale alaka merhalesi. Sonra da devam ediyor ayet-i kerime. Aslında sonra ifadesi kullanılmıyor burada. Peş peşe çünkü oluşumlar, iç içe oluşumlar halinde devam ediyor insan o embriyosunun, o tohumunun gerçekten gelişip büyümesi. فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُدْغَةً. Sonra diyor bu alakayı biz mudga olarak ortaya koyduk, yarattık. Mudga ne? Mudga da çiğnenmiş şekilsiz et parçası görünümüne mudga deniyor. Yani çiğnenmiş bir et parçası düşünün. Yani böyle eğri büğrü sağı solu. İşte ona mudga ismi veriliyor. O alaka seviyesinden sonra mudga haline geliyor insan ana rahminde. Ve bu mudga halinden sonra da yine iç içe devam eden bu gelişme فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ اِظَامًا. Sonra diyor bu et parçasını bir kemik haline getirdik. Yani adeta yavaş yavaş bir kısmı, mudganın bir kısmı kemik dokusu haline gelmiş oluyor. Sonraki sıralama bu şekilde. Modern biyolojiye göre notokort denilen iskelet mihveri ta alaka döneminde görülmeye başlıyor. Yani hemen efendim ilk zigot seviyesinden sonra bu iskelet mihveri yavaş yavaş görülmeye başlıyor. Bu omurgadan önce görüldüğünden omurga öncesi organı olarak da biliniyor. Ve 3 merhale geçiriyor bu kendi içinde. Birinci merhale doku merhalesi olarak biliniyor. Yani hafiften demek ki o et parçası sertleşiyor. Doku merhalesinde. Rahim hayatının 5. ve 6. haftalarında böyle görülüyor. Bunu kıkırdak merhalesi takip ediyor. Biraz daha yumuşak kemik diyelim biz ona. Kıkırdak merhalesi peşinden geliyor. Bu da kendini 6. hafta sonlarında gösteriyor. Daha sonra rahim devresinin 7. haftasında kıkırdak omurlarda kemikleşme merkezleri görünüyor. 8. haftada ise omur yaylarında kemikleşme noktaları meydana çıkıyor ve kaburgalar ilk defa o zaman görülmeye başlıyor. Sonra da kemiklerin etrafında kaslar oluşuyor. İşte ayet-i kerimede belirtildiği gibi ki birazdan gelecek o parça üzerlerine bir et giydiriliyor. Cenab-ı Hak o mudgayı diyor kemiğe çevirdik. Sonra da fekesevnel izame lahma bu kemiğe bir de et giydirdik. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرٍ. Sonra da onu bir başka yaratılışla yarattık. İşte bu bir başka yaratılışla yaratılma safhası efendim gerek ayet-i kerimelerde gerek hadis-i şeriflerde de açıklandığı üzere ona ruh üflenmesi zamanı olmuş oluyor. Evet Yüce Rabbimiz bu ayette onu bir başka şekilde artık inşa ettik ve insan haline getirdik. Yavaş yavaş işte o aşağı yukarı 120. güne rastlıyor. O zaman biraz daha insan şekli ortaya çıkmaya başlıyor. Eli, ayağı, işte burnu, gözü o esnada biraz daha belirgin hale geliyor. Erkek mi, dişi mi, kolunları o zaman ortaya çıkıyor. Daha önceki ortamlarda biraz daha belirsizlik var. Evet, bunu açıklayan, bu kıvamı açıklayan başka ayetler de var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Secde Suresi'nin 7 ila 9. ayetlerinde, bu iki, yani 7, 8 ve 9. ayetlerinde buyuruyor ki, o Allah ki yarattığı her şeyi en güzel bir şekilde yarattı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini değersiz bir sudan süzülmüş bir özden yarattı. Ardından onu güzel bir insan şeklinde düzenleyip ona ruhundan üfledi. Böylece size kulaklar, gözler ve kalpler bahşetti. Ne kadar da az şükrediyorsunuz buyurularak bu ayette de Cenab-ı Hak bu sürecin sonunda yani o kemikler giydirildikten sonra ruh üflendiğinden bahsediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle bir izahı var. Buhari hadisinde naklediliyor. her birinizin yaratılışı anne rahminde birinci 40 gün içinde nutfe olarak derlenip toparlanır. Sonra ikinci 40 gün içinde alaka olur. Yani efendim, rahim duvarına tutunan bir belki kırmızımsı bir yapı olur. Sonra da bir o kadar zaman içinde mudga haline gelir. Üçüncü 40 gün. Daha sonra ona bir melek gönderilir ve ona ruh üfler buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu da 120. güne işte tekabül ediyor bu süre. Demek ki cenin ana rahminde belli aşamalardan geçip gelişimi belli bir noktaya gelince ona ruh üflenmekte ve bu da ceninde iradi hareketlerin başlamasına temel teşkil etmektedir. Modern biyolojiye göre, yani çağımızdaki biyoloji ilminin geldiği seviyeye göre, mudga safhasından sonra kemikler teşekkül edip üzerleri etle kaplanırken, bir taraftan da kalp, karaciğer, kol ve bacaklar, kulak, göz ve dimağ gibi sistemleri gelişir. Üçüncü ayın sonunda ceninde hareket, iradi hareket başlar. Mesela parmağını emer, göbek kordonunu tutar, çokça hareket eder, rahim içinde döner, uyur, uyanır ve sesleri işitir. Bu ayda insan özellikleri görülür. Yüz hemen hemen gelişmesini tamamlamıştır. Kemikler adele ile kaplanır, adele sinirlerle beslenir, sinirler beyinden emir ve kumanda alırlar. Kaslarda iradeli hareketler devreye girer. Hatta ceninin yüz ifadesinden halini ve keyfini anlamak bile mümkün hale gelir. Bu ayın sonunda cenin işitmeye başlar. İsteğiyle hareket eder. Memnun olup olmadığı yüzünden okunabilir. Yine bu ayın sonlarında oğlan mı kız mı olduğu anlaşılabilir. Kendisini diğer insanlardan ayıran özel şahsiyeti ortaya çıkar. Bütün bunlar cenine ruh üflendiğini, can verildiğini gösteren işaretler olmalıdır. Evet, zaten ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرٍ sonra onu diyor bambaşka bir inşa ile yeniden yaratır, bir yaratık haline dönüştürürüz. Esas insan olma artık şekliyle, şemaliyle, manasıyla, ruhuyla tam da o ruh üflenmesi dediğimiz hadiseyle başlamış oluyor. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ ayet böyle bitiyor. O yaratanların en güzeli olan Allah ne mübarektir, ne yücedir buyuruluyor. Burada efendim yaratanlar kavramı kullanılıyor ki Arapçada halaka kelimesi yapıp etmek anlamına da kullanılıyor. Bir şeyi yapma, üretme, yani Arapçadaki sana kelimesinin karşılığı olarak da kullanıldığı oluyor. Ve dolayısıyla belki insanoğlu da bir şeyler kendince yapıp ediyor. Buna da kelime itibariyle Arapçadaki bu halaka kelimesi, yaratma kelimesi kullanılabiliyor. Fakat edeben İslam tarihinde Müslümanlar tarafından bu yaratma tabirinin yalnız Cenab-ı Hakk'a tahsis edilmesi edebi ortaya çıkıyor. Bu edep çerçevesinde yaratma tabirini mahlukat için, yani insanlar için kullanmıyoruz. İnsan bir şey yaptığında, evet bugünkü Türkçe'de de zaman zaman yarattı kelimesi kullanılıyor. Ama bunu çok edebe uygun görmemiş Müslümanlar genel itibariyle. Doğrusu da budur. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, bir başka ayette اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ. Dikkat edin, halk yani yaratma da ona aittir. Yarattıkları üzerinde emretme, tasarruf etme de ona aittir buyurur. Belki bu ayetlerden yola çıkarak halk tabirini, genelde halaka tabirini, yaratma tabirini Allah'tan başkasına kullanmamayı bir edep olarak benimsemiştir Müslümanlar. Evet, birileri bunu kullanıyorsa da genelde tercih etmemek lazım. Fakat buradaki ayette Yüce Rabbimiz efendim yapıp eden ne kadar varlık varsa bir şekilde yine onun izniyle, iradesiyle, kudret ve istidat, kabiliyet yüklemesiyle oluyor elbette. Ama mecazen onlara da hani yaratan ismi verilse bile efendim Cenab-ı Hak buyuruyor ki hiçbir üretici, hiçbir yeni bir şey ortaya koyan kimse Allah kadar güzelini elbette yapamaz. Dolayısıyla فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ o yapı bedenlerin en üstün olan Allah ne yücedir, ne azizdir, ne mübarektir diye de bu ayet-i kerime bu şekilde bitirilmiş oluyor. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ İnsanın süreci devam ediyor. Doğdu, hayata geldi ama kısa bir hayat sürdü. Bu 60 sene olabilir, 70 sene olabilir, 1 sene olabilir, 6 ay olabilir. İsterse 100 sene olsun. O yine de çok kısa bir dönemdir. Cenab-ı Hak adeta o yaşanılan hayatı hızlıca geçiyor ve buyuruyor ki sonra diyor siz bütün bunlardan sonra lemeyyitun hepiniz öleceksiniz. Hepiniz ölümle buluşacaksınız. Mutlaka olacak ama bu. Mutlaka öleceksiniz. Peki öldükten sonra ne olacak? Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Sonra da kıyamet günü hepiniz tekrar diriltileceksiniz. Evet. İnsanın işte hayat serüveni bu. Topraktan o bir çamur halindeki topraktan süzülerek bir öz halinde efendim babanın sulbünden annenin rahmine orada bir müddet emin bir şekilde işte 9 ay 10 gün kadar orada büyüyor ve orada kendisine ruh üfleniyor ve en güzel bir yaratılışla yaratılıyor. Sonra dünya sahnesine iniyor. Dünya sahnesinden tekrar toprağa doğru efendim ceset itibariyle toprağa doğru bir dönüş oluyor. Toprağa dönüş oluyor ama sonra kıyamet günü olunca oradan tekrar diriltilecek bir varlık. Diriltildikten sonra da işte hesaba çekilecek elbette. Orada hesap neticesinde ya Allah'ın mükafat yeri olan cennetle efendim buluşacak, ebedi olarak bir hayatla orada yaşamaya devam edecek veya Allah muhafaza buyursun cehenneme doğru yolcu olacak. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Böylesi acı akıbetlerden. 17. ayet. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقُ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Şimdi Yüce Rabbimiz bu ayetle adeta o yeniden diriltilişin imkansız olmadığını, Cenab-ı Hakk'ın her şeye kadir olduğunu izah sadedinde buyuruyor ki andolsun biz sizin üstünüzde 7 yol, 7 gök yarattık. Ve mâ künnâ anil halgi gâfilîn. Biz yaratılanlardan gâfiller değiliz. Neyi yarattığımızı çok iyi biliyoruz. Yani onlardan habersiz değiliz. Burada sizin üstünüzde 7 yol diye tercüme ettiğimiz seb'a tarâik nedir? Bu konuda müfessirlerimizin izahlarına bakacağız. Deniliyor ki burada 7 yoldan kastedilen üst üste tabakalar halinde tanzim edilen veya birbiriyle son derece uyumlu ve ahenk içinde yaratılan 7 göktür. Burada kastedilen budur. Çünkü birçok ayette Cenab-ı Hak 7 kat semadan bahseder. Nitekim mesela Mülk suresinde 7 kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi çevir gözünü de bak. Bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin? Mülk suresi ayet 3. Cenab-ı Hak burada 7 gökten bahsediyor. Bir başka ayette mesela Talak suresi 12'de de 7 göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah'tır diye bahsedilir. Bunlara birbiri üzerinde oldukları ve peş peşe geldikleri için taraik denilmiştir. Taraik aslında tarik kelimesinin çoğulu gibidir ama başka manaları da var. Tarik yol demektir. Nitekim Arapçada bu kelimenin iki pabucu veya iki elbiseyi üst üste koyma manasında kullanıldığına da işaret ediliyor. Böyle olunca bazı müfessirlerimiz derler ki buradaki yedi yoldan maksat yedi göktür diyorlar. Fakat daha başka müfessirlerimiz ise bu yedi yol diye ifade edilen o yedi rakamıyla kastedilen yolların neler olduğuna dair farklı şeyler söylerler. Mesela derler ki meleklerin inip çıktığı yedi semavi bir yol var. Yani adeta yerle gökler arasında yedi tane yol var. Bunlar nedir deseniz bilmiyoruz. Fakat müfessirlerimiz muhtemelen melekler iniyor ya, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Yedi tane yol olmalı diye tahmin ediyorlar. Öyle bir yorum yapmışlar. Bazıları diyorlar ki Allah'ın emirlerinin inip şuurlu varlıkların amellerinin yükseldiği yedi yol. Yani Cenab-ı Hakk'ın emirleri yetenezzelul emru beynehunne. O yedi kat sema içerisinde Allah'ın emirleri iner de iner. Aynı şekilde bir takım amellerimiz de ilahi huzura takdim edilir. O takdim ediliş yollarıdır diyorlar. Bir kısmı da böyle söylüyor. Bazıları da derler ki bu yedi yoldan maksat beş duyu organı, yani beş duyu organı dediğimiz işte görmek, işitmek, efendim tatmak, dilimizde tatmak, koku alma duyumuz, dokunma duyumuz, bir de akıl ve vahiy olmak üzere işte yediye tamamlayarak yedi tane bilgi kaynağına yedi yol denilmiştir diye de yorum yapan alimlerimiz var. Bazı müfessirlerde bu yediden maksat o dönemde bilinen yedi yörüngedir. İşte yedi yörüngedir. Tamam o zaman yedi olarak biliniyordu. Ama daha sonra diyelim daha da arttı. O zaman diyorlar ki bu yedi kelimesi çokluktan kinayedir. Aslında birçok yollar var. Bu yedi kelimesi Arapçada bazen çokluktan kinaye olarak kullanılan bir ifadedir diye yorumlarlar. Doğrusu burada belki en yakın olan mana belki yedi gök manası daha yedi kat sema manası daha uygun geliyor insana. Fakat en doğruyu Allah bilir demek de bize düşüyor, kullara düşüyor. Kur'an'ın ayetlerinin her birinin ne anlama geldiğini kesin olarak bilemeyebiliriz. İnsanoğlunun ilmi sınırlıdır. Belki bilemiyoruz. Daha sonraki dönemlerde farklı keşifler olur. Bu ayetlerin farklı delaletleri, farklı işaretleri anlaşılır mı? Elbette anlaşılabilir. Rabbimiz yedi ifadesini kullandığına göre ve taraik ifadesini kullandığına göre, taraik yollar ifadesini kullandığına göre burada bizim bugün için belki bilemediğimiz farklı bir gerçekliğe de işaret ediyor olabilir efendim. Olabilir. Allahu alem bissavab diyor eski alimlerimiz. Yani Allah doğruyu en iyi bilendir. Bizler Allah ne kadar efendim açtıysa biz o kadar bilebiliriz. Her şeyi bilen ancak odur. Evet devam ediyor 18. ayet. Ve enzelna mine's semai ma'en biqadar feeskennahu fil ard ve inna ala zahabin bihi leqadirun. Gökten belli bir ölçüye göre su indirip yani yağmur indirip onu yeryüzünde tuttuk. Yeryüzünde iskan ettik adeta. Ve yer altında depoladık. Unutmayın ki bizim onu yok etmeye de elbette gücümüz yeter. Cenab-ı Hak güce kudretine dikkat çekiyor ki insanlar Allah'ın gücünü, kudretini iyi tanısınlar ve ona gereği gibi şükredip onun kulu olsunlar, başka varlıkların değil. İşte şimdi Yüce Rabbimiz yağmura dikkat çekti. Biz onu diyor bir kaderle indiriyoruz, bir ölçüyle indiriyoruz. Belli bir ölçüye göre iniyor. Fahri Razi müfessirlerimizden buradaki kader ifadesi yani bir kaderin bir ölçü diye tercüme ettiğimiz kader ifadesini yağmur suyunun insan, hayvan ve bitkilerin yararlanmasına en uygun kıvamda ve saflıkta olduğuna delalet ettiğini belirtir. Yani der ki bu, biz onu belli bir kıvamda indiriyoruz. Son derece içilmeye müsait, yeryüzünü diriltmeye müsait, hayvanatın istifadesine müsait bir şekilde indiriyoruz şeklinde yorumlar. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır da müfessirimiz, o da der ki buradaki bir kader ifadesi suyun terkibindeki ölçülülüğe, buharlaşma, yoğunlaşma gibi fiziksel olaylardaki yasalara ve bütün bunların tesadüfen olmayıp ilahi hikmet ve inayetin sonucu olduğuna dikkat çeker. Evet, her halükarda yağmur belki çok yönlü ölçülerle iniyor. Bizim bugün tespit edebildiğimiz, edemediğimiz. Nereye yağmur yağacak? Ne kadar yağacak? Efendim, nasıl yağacak? Bütün bunların hepsi bir ölçüdür. Bizim göremediğimiz bir planlamadır. O yer, yani yağmurun indiği yer, ondan ne ölçüde istifade edecek? Kimine nimet olarak inecek belki, kimine azap olarak inecek. Öyle ya, bazen öyle bir yağmur yağıyor ki kimileri için musibet oluyor. Tarlalar için, evler için musibet oluyor. Bazen öyle yağmur yağıyor ki hayat suyu oluyor. Orası önemli. Allah bazen bir nimeti azap haline de dönüştürebilir. Onun için ama hangi nimet hangi ölçekle iniyor? Hangi efendim sonuçları almak için iniyor? Bunların her birini diyor biz rastgele değil bir ölçüyle indiriyoruz. Bir ölçüyle indiriyoruz. Bazen mesela yağmur duasına çıkıyorsunuz. Cenab-ı Hak lütfediyor. Demek ki bazen manevi olarak efendim Cenab-ı Hak gökten insanlara, kullarına ikram olarak yağmuru indiriyor. Bazen kendisi nasıl dilerse öyle indiriyor. İnen yağmur sonuçları itibariyle elbette yeryüzü itibariyle büyük büyük nimetler ortaya çıkmasına vesile oluyor. Ama kimi yerlere de bir azap olarak inmiş oluyor. Ve Yüce Rabbimiz biz diyor yağmuru indirdik, onu da yeryüzünde iskan ettik, tuttuk yani. Eğer yağmur bir şekilde yeryüzünde tutulmasa, tamamen yerin derinliklerine kaybolup gitse ve asla çıkarılması imkanı olmasa veya akıp gitse bir şekilde denizlere, hiçbir yerde tutulmasa yeryüzü bu kadar cennet haline gelemez. Dolayısıyla hayvanat, kuşlar, kurtlar, insanlar yeterince istifade edemez. Yine fe eskennahu fil ard, biz onu yeryüzünde, yeryüzünün içinde iskan ettik buyurulduğuna göre adeta yeryüzünün içinde bir takım depolar yaptık. O yağmur sularını orada tuttuk demek. Nitekim o pınarların kaynaması, o pınarlardaki sular, içme suları dediğimiz sular çoğu yağmur sularıyla beslenen kaynaklardır. Bütün bunlar nimettir. Ve Rabbimiz buyuruyor ki biz diyor ve inna ala zehabin bihi leqadirun, biz o suyu alıp götürmeye de kadiriz. Yani evet size biz indiriyoruz, indirmeye de biliriz. Veya indirdiğimizde sizi ulaştırmaya da biliriz. O suyu çekeriz. Kuraklık olur, kuraklık olur. Mahrum kalırsınız. Buna da gücümüz yeter diyor Cenab-ı Hak. Bunu da yaparız. O zaman haliniz nice olur? Öyleyse şükreden kullar olun denilmek isteniyor. Nitekim ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak mesela Zümer suresi 21'de görmez misin ki Allah gökten bir su indiriyor da onu yerdeki bir takım kaynaklara akıtıp depoluyor. Sonra onunla rengarenk çeşit çeşit ekinler çıkarıyor, bitkiler çıkarıyor. Bir başka ayette Mülk suresinde ayet 30 de ki söyleyin bana eğer suyunuz yerin dibine çekiliverirse size kaynağından akıp duran yeni ve tatlı bir suyu kim getirebilir? Evet. Yer, gökten yağmurun inmesi bir nimet. Öyleyse o suyun, o inen yağmurun yeryüzünde bir şekilde tutulması depolanması, depolanabilir olması bir nimet. İnen yağmur suyunun terü taze tatlı olması, içilmeye müsait olması ayrı bir nimet. Ve o yağmurlarla nice nice bitkilerin, meyvelerin çıkması apayrı nimetler. Bütün bu nimetler elbette şükür istiyor. Ve devam ediyor 19. ayet. فَاَنْشَئْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ لَكُمْ ف۪يهَا فَوَاكِهُ كَث۪يرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Sonra o su ile faydanıza olmak üzere hurmalıklar, üzüm bağları meydana getirdik. O bağ ve bahçelerde sizin için nice meyveler vardır ki onlardan yersiniz. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ Bir de Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri bir zeytin verir. Böyle bir ağaçtır Tur-i Sina'da biten. Burada insanın beslenmesi ve sağlığı açısından pek ehemmiyetli bir rızık olan zeytine hususi olarak dikkat çekiliyor. Zira o hem meyvesi hem de yağı itibariyle son derece faydalı bir ağaçtır. Bugün de zeytinin ve zeytinyağının faydasını doktorlarımız sürekli hatırlatıyorlar, anlatıyorlar. Buna, bu önemine binaen Cenab-ı Hak onun adına yemin eder mesela Tin suresinde. Vettini ve zeytuni der. O incire ve zeytine ve Tur-i Sina, evet ve Tur-i Sinin ve Tur-i Sina'ya yemin olsun ki diyerek yemin eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şöyle bir hadis nakledilir. Tirmizi'de rivayet edilir bu. Zeytinyağını kullanınız, yiyiniz, içiniz. Onunla saçınızı yağlayınız. Çünkü o mübarek bir ağaçtan çıkar buyurur. Zeytinin Sina Dağı çevresinde yetiştiğine işaret edilmesi, zeytin ağacının ilk defa bu bölgede yetişip buradan dünyaya yayıldığı izlenimini verdiği gibi bu bitkinin esas yetişme şartlarının bu bölgede bulunduğunu da gösterir. Belki bilemiyoruz. Evet başka bölgelerde de zeytin yetişiyor. Ama Tur-i Sina'daki muhtemelen çok daha belki farklı özellikleri de olabilen bir zeytin olabilir. Zeytin ağacı olabilir. Cenab-ı Hak orada belki de işte Tevrat, o Tur-i Sina dediğimiz o civarda indiği için hem maddi nimet hem manevi nimet anlamında oradaki bir bu Cenab-ı Hakk'ın hususi ikramına dikkat çekilmiş olabilir. O bölgede bedenler için besin ve şifa kaynağı olan zeytini yetiştiren Allah, işte ruhlar için şifa kaynağı olan vahyini de mesela Musa Aleyhisselam zamanında o dağda gönderiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da İlk olarak Hira Dağı'nda vahyini göndermişti Yüce Rabbimiz. Zaten bedeni besleyip hayatta tutulmak ancak ilahi vahye kulak verip onun istediği bir kulluk yapmakla gerçekleşebilecek bir şeydir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hem bedenimizin en güzel şekilde beslenmesine dikkat çekmiş oluyor. Hem de ruh dünyamızın o ondan gelen ilahi mesajlarla beslenmesine dikkat çekiyor. Her iki beslenme sıhhatli olursa işte o meyveler, sebzeler, o hususiyle o zeytin ve Cenab-ı Hakk'ın ilahi vahyi, bunlar insanın beslenme kaynakları olursa orada sıhhatli bir insandan bahsetmek mümkün olur elbette. Ve inne lekum fil en'ami le'ibra nusqikum mimma fi butuniha وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ كَث۪يرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Hayvanlarda da sizin için büyük bir ibret vardır. Onların karınlarından çıkan sütü gıda olarak size içiriyoruz. Onlar da sizin için daha pek çok faydalar da bulunur. Mesela onlardan bir kısmının etlerini yersiniz. Evet, Yüce Rabbimiz burada özellikle o koyun sürüleri, deve sürüleri, sığır sürüleri gibi eti yenen, o sütü içilen hayvanlara dikkat çekmiş oluyor. Ve hayvanlarda da diyor sizin için ne ibretler var. Onlardan, onların karınlarından hem de o dışkı ve kan arasından öyle bir içecek çıkarıyor ki Cenab-ı Hak, bembeyaz bir süt, onu büyük bir gıda olarak, büyük bir zevkle, şevkle hepimiz çocuğumuzdan, işte küçük bebeğimizden 70 yaşındaki insanımıza kadar herkes zevkle içebiliyor. Ve ayrıca diyor, o hayvanlarda nice nice daha menfaatler var. Yününden faydalanıyorsunuz, işte etinden faydalanıyorsunuz, her şeyinden faydalanıyorsunuz. Onlardan yiyip içiyorsunuz. Ve aleyha ve alel fulki tuhmelun. Ve o hayvanların üzerinde ve gemiler üzerinde de taşınıyorsunuz. Onları nakliye vasıtası olarak da kullanıyorsunuz. O zaman Allah'ın şu nimetlerini düşünün, ibret alın, öğüt alın da onun şükreden kullarından olun diye adeta Rabbimiz bizleri uyandırıyor, ikaz ediyor, hatırlatıyor. Rabbimiz nimetlerini görmeyi nasip eylesin, hissetmeyi nasip eylesin ki şükreden kullardan olalım efendim. Allah'a emanet olunuz.